küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında ise sesimizi sizlere teknisyen Cihan Aktepe iletiyor. Can merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyenler, bugün çok önemli bir konu var gündemimizde. Ukrayna meselesi artık yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden kriz bugüne kadar Ukrayna'nın dış sınırlarında cereyan ediyordu. Özellikle Rusya ciddi bir askeri güç konsolidasyonu yapmış ve Ukrayna'nın adeta çevresini abluk altına almıştı. Bu bağlamda yürütülen diplomasi herhangi bir şekilde sonuç üretmedi ve dün akşam itibariyle Putin uzun bir konuşmanın ardından, ulusa seslenişin ardından bölgedeki ayrılıkçı aktörleri, ki bunlar kendilerini cumhuriyet olarak tanımlıyorlar, bağımsızlıklarını ilan ettiğini açıkladı. Daha doğrusu kabul ettiğini açıkladı Putin. Bu kabulün hemen ardından ise ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelere Rusya sınırından askeri birliklerin girişi söz konusu oldu. Tabii bu uluslararası toplumun beklediği bir davranıştı. Biz de uzun zamandır Ukrayna meselesini konuşurken en opsiyonel seçenekler arasında yer alan Donbas bölgesine yönelik Rus müdahalesinin büyük bir olasılık olduğunu gündeme getiriyorduk. Nihayetinde bu oldu. Ama Donbas bölgesinin tamamı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilmiyor. Şimdi yeni bir süreç başladı. Buna Batı'nın cevabı şimdilik çok sert olmasa da sert diye nitelendirebileceğimiz cevaplar geldi. ABD'den, İngiltere'den, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, Türkiye'den, hatta Rusya'nın yakın ilişkiler içerisinde olduğu Kazakistan'dan da çeşitli cevaplar geldi. ABD yaptırımlarla Rusya'yı bundan sonra karşısına alacağını ilan etti. Almanya Başbakanı Scholz, Nord Stream 2 olarak, yani Kuzey Akım 2 projesi olarak bilinen ve Rus gazını Almanya'ya Baltık Denizi üzerinden taşıyacak projeyi askıya aldığını ilan etti. İngiltere yine parlamentosunda çok ciddi yaptırımlardan bahsetmeye başladı. Türkiye ise Rusya'nın bu bağımsızlıklarını tanıma kararını tanımadığını, reddettiğini açıkladı. Hem Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bunu dile getirdi. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den yaptığı açıklamada bu kararı tanımadığını gösterdi. Şimdi neredeyiz? Soru bu. Ve kriz bundan sonra nereye gidecek? Özellikle Putin'in dün akşamki yaptığı uzun halka, ulusa sesleniş konuşmasının şifreleri nedir? Ne anlama geliyor uluslararası ilişkiler, dünya siyaseti açısından? Bugün bunları konuşacağız ve programımızın geri kalan kısmında da tabii Türkiye'nin Afrika çıkarması. Artık bu alışıldık bir laf haline geldi. Çünkü Türkiye Afrika'da derinliğini arttıran bir güce dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 gün süren ve 3 ülkeden oluşan Afrika ziyaretinde birçok anlaşma imzalandı. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikli olarak Ukrayna meselesini bugün yine masaya yatırıyoruz. Can, evet. Ben özetlemeye çalıştım. Tabii atladığım yerler de oldu haliyle. Dün Putin uzun bir konuşma yaptı. Doğru. İlginç bir konuşmaydı. Kesinlikle. Referansı tarihti. Agresif bir tonu vardı. Rusya'nın, Ukrayna'nın bağımsızlığını, hatta bir halk oluşunu, bir devlet oluşunu çok da takmadığını, ciddiye almadığını gösterdi. Evet, ve ardından hemen pratik olarak tıpkı Gürcistan'daki, Kırım'daki şablonun aynısını dün gece Rusya uyguladı. Şimdi önce konuşmaya odaklanalım. Neyi ifade ediyor bu konuşma? Biraz onu açabilir misin bize?
Ya ben analiz ettiğimde birkaç tane temel husus gördüm burada. Bir defa öncelikle politik psikoloji açısından baktığımızda Putin'in çok agresifleşmeye başladığını görüyoruz. Yani son birkaç haftalık basın toplantıları, kamuoyuna açık görüntü verdiğindeki söylemleri eski Putin'le çok ciddi anlamda tezat teşkil ediyor. Putin normalde bir istihbaratçı olarak soğukkanlı bir isimdi. Bu şekilde bir görüntü veriyordu. Ama son dönemlerde çok agresifleşmeye başladığını, psikolojik olarak yıprandığını görüyoruz. Bu önemli, bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii dünkü işte konsey toplantısının ardından ulusal sesleniş konuşması yaptı.
Bir yönüyle bu kendi istihbarat şefini azarladı biliyorsun.
O toplantıda evet, o da mesela Putin'den beklenmeyecek bir hareketti. Kendi önemli istihbarat şefini ciddi anlamda canlı yayında azarladı. Şimdi bir yönüyle Putin ulusal sesleniş konuşması Rus halklarına ve kendi vatandaşlarına yönelikti ve olası bir askeri eylemlerinin desteklenmesi açısından yapılmış bir hamasi bir tarafı vardı. Bir yanıyla da hem Ukrayna'ya hem de uluslararası kamuoyuna dönük açıklamaları vardı. Sen de ifade ettiğin gibi tarihsel referanslar çok önemli. Burada özellikle Ukrayna'nın devlet olma vasfını sorguladı. Ve aslında bir hükümran devletle karşı karşıya değiliz. 2014'te bir darbe gerçekleşti. Bunun ardından Batı ülkelerin kuklasına dönmüş bir Ukrayna Kiev rejimi var söylemini ortaya koydu. Tabii Donbas bölgesinde çok ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığını, Rus vatandaşlarının hedef alındığını, asimile edildiğini, Rusya'nın buna izin veremeyeceğini ve müdahale etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. Minsk anlaşmasına uymayanın aslında Kiev tarafı olduğunu ortaya koymaya çalıştı. NATO'ya tabii direkt meydan okudu. NATO'nun ciddi anlamda Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini, sınırlarına doğru genişlemeye çalıştığını, daha önce taahhütler vermiş olmasına rağmen bu taahhütleri yerine getirmediğini ve Rusya'yı hedef aldığını, ama bundan Rusya'nın korkmadığını, uluslararası özellikle Batı ülkelerinin uygulayacağı yaptırımlara da hazır olduğunu ortaya koydu. Bir meydan okumaydı ve nihayetinde de somut adım attı ve Donbas bölgesindeki işte bu iki sözde Donetsk ve Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı ve ardından da ilgili işte ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalar yapıldı. Ardından da Rusya işte haber ajansları Putin'in barışı koruma misyonuyla Rus ordusunun bölgeye girişini onay verdiğini ifade etti. Süreci bu şekilde başlatmış oldu. Sen de yayının başında söyledin, aslında bizim öngörülerimizde Putin'in bu hareket tarzını ortaya koymuştuk. En azından Donbas bölgesini hedefleyeceğini, bir şekilde en kötü senaryoda bile Putin için Kırım benzeri bir modelle bu bölgeyi Rusya'ya adım adım bağlayacağı bir süreci hayata geçireceği anlaşılıyordu. Batı'nın bu anlamda zikzak çizmesi, zayıf kalması, caydırıcı yaptırımlar ortaya koyamamasından da belki cesaret alarak bir şekilde şimdilik bu eylem planını başlattı. Ama asıl soru bundan sonra ne olacak? Yani alternatif tabii senaryolar var. Putin'in mevcut kazanımıyla yetinip...
Ne kazandı peki? Yani burada bir şey kazandı mı Putin?
Ya şöyle, tabii somut olarak baktığımız aslında sahada zaten Rus kontrolü vardı. Yani burada Minsk Anlaşması çerçevesinde bu bölgelerin elbette statüsüne yönelik bir hukuki zemin oluşmamıştı. Ancak sahada fiil olarak baktığımızda bu bölgedeki işte Donetsk ve Luhansk bölgesinde iki tane cumhuriyet ilan edilmişti. Wagner'e bağlı Rus birliklerinin zaten sahada askeri kontrolü söz konusuydu. Şimdi bunu Rusya kendi adına hem siyasi hem hukuki bir zemine de taşımış oldu ve nihayetinde Kırım'dakine benzer şekilde bir referanduma giderek bu bölgeyi kendi topraklarına da katabilir, ilhak edebilir. Bu öyle veya böyle bir kazanım
büyük
olarak
resim
değerlendirilebilir.
İçerisinde de bir kazanım mı sence? Yani Rusya ile Batı
bu bölge
arasındaki...
üzerinden tabii Rusya'nın hani bununla yetinip yetinmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Belki buradaki adımlar üzerinden yeniden masaya oturup diplomasiyi işletip Rusya daha güçlü bir şekilde pazarlık masasına oturmak istiyor olabilecek. Ya da Putin bunu bir ilk adım olarak görüyor. Nihayetinde hem bu Donetsk hem Luhansk'ın kendi anayasasında ki toprak alanına baktığımızda çok daha geniş. Şu anda Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeleri de kapsıyor. Şimdi Rusya'nın tanıdığı bağımsız cumhuriyetler olarak bu bölgelerde de hak iddia edebilir. Ve Rusya'dan askeri yardım isteyerek Rusya bu bölgelere askeri müdahalede bulunup Ukrayna ordusunu çıkartarak toprak alanını genişletebilir. İkincisi, burada Ukrayna ordusuyla olası bir askeri çatışmayı eskale ederek işte Kırım'la toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde daha güney batıya doğru ilerleyebilir ve Ukrayna'nın Karadeniz'e olan bağlantısını kesebilir.
Azak Denizi sınırı boyunca, sahili boyunca
alabilir. Bunun ötesinde ise üçüncü senaryo, tüm ülkenin işgali, Kiev'in de hedef alınacağı ve rejimi değiştirerek kendisine yakın bir Ukrayna rejiminin 2014 öncesinin önemli
Rus
zaten
yanlısı bir rejim.
Rus yanlısı yani isimleri zaten bugün hepsi gibi onların Rusya veya Donbas bölgesinde
yaşıyorlar.
Yaşıyorlar. Onların tekrar bölgeye getirilerek iktidarın onlara verileceği bir senaryo. Bunlar tabii alternatif senaryolar ve alternatif bir şekilde Batı dünyasından, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinden tepki göreceği senaryolar. Burada tabii temel mesele Putin'in karşısında caydırıcı bir güç görüp görmeyeceği. Yani yaptırımları ne kadar güçlü olacağı, bunları tartacaktır. Diplomasi masasında NATO ve diğer ülkelerin tavrını anlamaya çalışacaktır. Buna göre bir hareket tarzı benimseyecek. Tabii Putin'in belki çok fazla eskale etmeyi tercih etmeyeceğini görebiliriz. Yani burada Batı'yla genel bir anlaşmaya da gitmek isteyebilir. Çünkü tüm Batı'yı karşısında bir blok olarak almak çok da rasyonel, akıllı bir tavır değil açıkçası. Ama şu anda
mevcut haliyle bugüne kadar baktığımızda krizin tırmanma seviyelerinde Batı bir şekilde bir pozisyon ortaya koyamadı. Net bir pozisyon ortaya koyamadı ve bu sonuç ortaya çıktı. Batı bundan sonra daha net bir pozisyon ortaya mı koyacak? Oradaki senaryolar neler?
Yani sanki öyle gibi. Şu anda Batı dünyasındaki hareket tarzına baktığımızda daha önce işte Kırım ve sonrasında gelişen süreçten çok daha net bir pozisyon almaya başladıkları görülüyor. Yani bir yerde artık Putin'e dur demeye hazırlanıyorlar gibi. Zayıf halkalar vardı bu Batı dünyasında. İşte bunlardan başlayacağız. Almanya'ydı biliyorsun. Özellikle doğalgaz, enerji, arz güvenliği açısından Rusya'ya çok ciddi bir bağımlılığı var. %45 civarında bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Bu anlamda da işte Kuzey Akım 2'ye yönelik olan talepler ABD tarafından, Ukrayna tarafından, Almanya tarafından hep reddediliyordu. Şimdi ilk defa Scholz burada Kuzey Akım 2'nin onay sürecini durdurduğunu açıkladı ve burada Rusya'ya Kuzey Akım 2 üzerinden bir yaptırım uygulama kararı aldı. Bu bence Batı dünyasının geldiği nokta açısından çok önemli. Keza Fransa'nın söylemlerinde de çok ciddi bir sertleşme var. Ki Macron'u Putin çok küçük duruma düşürdü. Gerçekten açığa düşürdü. Çünkü onun böyle diplomasi trafiği yaptığı bir dönemde bu hamleyi yapması Fransa'yı da çok ciddi almadığının göstergesi açısından önemliydi. Bunun ötesinde tabii ABD ve İngiltere'den çok sert söylemler ve somut adımlar da gelmeye başladı. Özellikle işte Johnson bankacılık sistemini Rusya'nın hedef almaya başladı. Rus oligarkların İngiltere'deki finansal varlıkların dondurulduğunu açıkladı. Ve tabii kurumsal açıdan hem Avrupa Birliği'nin hem ABD'nin ortak bir yaptırım karar alması bekleniyor. Bunların şu an itibariyle Rus ekonomisini sarsmaya başladığını gördük. Her ne kadar Rusya ciddi bir döviz varlığına, rezervine sahip olsa ve Çin'in desteğine sahip olsa da ciddi anlamda yıpranıyor. İşte Rus borsası 2 gündür %20'nin üzerinde değer kaybı yaşıyor. Rus rublesi devalü oldu. Ona anladığım kadarıyla bir müdahale geldi ve şimdilik orada devalüasyonu engellemeye çalışıyor Putin. Ama şunu görmek gerekir. Yani Rusya askeri bir güç olmakla birlikte, bir nükleer süper güç olmakla birlikte ekonomik olarak bir cüce.
Zayıf.
Yani zayıf karnı ekonomiden kaynaklı.
Ama yine de yani cüce ama elinde ekonomik olarak kullanabileceği bir takım kaynaklar var.
Var ama artılar eksileri masaya yatırmak lazım. Yani şu an Rusya'nın ekonomik olarak artısı nedir? Hala güçlü bir enerji arzı sağlıyor dünyaya.
Doğalgaz ve petrol.
Ve bu eskalasyonda, tırmanmada doğalgaz ve petrol fiyatları artıyor. Bu Rusya'ya dolaylı yönden olumlu yansıyor. Güçlü bir rezerv biriktirmeyi başardı.
Merkez Bankası.
Merkez Bankası. Bu Rusya'nın güçlü yanı ama geriye dönüp baktığımızda Rusya'nın ciddi bir ekonomisi olmadığını görüyoruz. Yani sanayi üretimi yok, bilişim teknolojileri vesaire hizmet alanında büyük firmalara sahip değil. Çok ciddi anlamda makine sanayisi ve diğer alanlarda Batı'ya muhtaç. Kendi ihracatını tamamlayabilmek ve petrol sanayisini devam ettirebilmek adına da Batılı firmaların teknolojik altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda yine küresel finansal sistemle entegre, yani enerji arzı sağlamak da bir bağımlılık. Yani Rusya şu anda eğer petrol ve doğalgazını satamazsa, bunun önemli bir kısmı İran gibi yaptırımlara maruz kalırsa, bunun çok büyük Rusya'ya maliyeti olacaktır. Rus halkı fakir bir halk. Kişi başı geliri Türkiye'den bile düşük. Gayri safi milli hasılası işte Amerika'nın Kaliforniya eyaleti kadar dahi olmayan bir ülkeden bahsediyoruz.
Toplumsal hareket
yani Batı gerçekten ciddi bir şekilde İran'a benzer yaptırımları Rusya uygulayabilirse, ki bu tabii ciddi bir soru barındırıyor. Çünkü Batı'nın da Rus emtialarına ve arzına, enerji arzına ihtiyacı var. Rusya'yı diz çöktürebilir. Ama bunu ne yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı, ne kadarını yapabilecekler, bu yaptırımlarda ne kadar ciddi hareket edecekler. Bunun ötesinde askeri eskalasyonda NATO nasıl hareket edecek, yani Ukrayna'nın etrafındaki askeri konuşlanması ne seviye olacak. Rusya'yı bir askeri tırmandırmayla ekonomik açıdan daha dar boğaza sokacak bir şekilde mi hareket edecekler. Bunlar hep önemli soru
Rusya'yı
işaretleri.
Rusya'yı askeri olarak daha da yukarı doğru meselenin tırmandırmasına sebep olabilir.
Yani şöyle düşünmek lazım. Mesela Sovyetlerin çöküş sürecine baktığımızda ekonomisi yeterli olmayan Sovyetler Birliği tüm ülke kaynaklarını askeri harcamalara dönüştürdüğü için nihayetinde bir çökme süreciyle karşı karşıya kaldı. Şimdi benzer şekilde Rusya gayri safi milli hasılasının her geçen gün daha fazla bir miktarını askeri harcamalara yaparsa karşısında ABD ve Avrupa Birliği ile bence bu alanda çok fazla boy ölçüşemeyecek. Yani orta ve uzun vadede bunun Rusya'ya çok olumsuz dönüşleri olabilir. Tabii tüm bunları muhtemelen Putin kurmaylarla birlikte değerlendiriyor. Şu anda ne kadar rasyonel olduğu az önce ifade ettiğim gibi soru işaretleri barındırsa da nihayetinde bir noktada aslında masaya oturmak isteyecektir. Yani tüm Batı dünyasıyla böyle Çin'den önce kendisini ön plana atıp bu çatışmaya ve mücadeleye girmesi hiç de rasyonel değil. Hı-hı. Dolayısıyla bence bir noktada böyle çok Kiev'i de hedeflemeden sahadaki kazanımları üzerinden yeni bir statüko oluşturup Batı'yla da masaya oturmayı tercih edecektir.
Yine bir fırsat dönemi bekleyip
Ben öyle düşünüyorum açıkçası ama tabii şu anda belki de o fırsatın içinde olduğunu da düşünüp daha da el yükseltmek de isteyebilirim.
Biraz Türkiye'ye bakalım istersen. Türkiye de bu dünkü bağımsızlık ilanının desteklenmesine ve kabul edilmesine karşı çıktı.
Tabii sert bir tepki.
Dışişleri Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanı bu konuda net bir tavır ortaya koydu. Bu anlamı ne? Türk-Rus ilişkileri açısından, bölgedeki dengeler açısından, Batı ile Türkiye ilişkileri
Türkiye başından
açısından.
Beri burada arabulucu rolü oynamak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan malum hem Putin hem Zelenski'yi bir araya getirmek istedi. Ama Rusya buna çok olumlu yanıt vermedi açıkçası. Türkiye'nin Ukrayna ile olan askeri ilişkilerini eleştirdi, hedefe koydu. Ama Türkiye burada dengeli bir ilişki götürmek istiyor. Bir defa Ukrayna ile çok yakın ilişkilerimiz var. Stratejik bir ilişkimiz var aslında. Sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda askeri savunma sanayi alanında çok önemli işbirlikleri yapıyoruz. Türkiye açısından önemli bir pazar. Yine özellikle askeri motor gelişimi açısından Türkiye'nin Ukrayna'dan alabileceği çok şey vardı ve bu konuda stratejik anlaşmalar yapıldı. Ve tabii bir NATO üyesi olarak Ukrayna'nın yanında yer alan bir Türkiye. Ama aynı zamanda Rusya'yla da iyi ilişkisi olan nadir ülkelerden bir tanesi NATO'nun içerisinde. Bu anlamda Rusya'yla da hem ekonomik hem askeri ilişkilerimiz var. Suriye'de çeşitli gerginlikler yaşasak, karşı karşıya gelsek de Libya gibi ülkelerde bu ilişkiyi bir şekilde Erdoğan ve Putin arasında başarılı şekilde yürütülüyor. Bu anlamda NATO'nun içinde rasyonel bir şekilde Rusya'ya yaklaşan dediğim gibi nadir ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye bir dengeyi aslında tutturmak istiyor ama tabii bu Rus saldırganlığının onayı anlamına gelmiyor. Yani Türkiye bu anlamda Rusya'nın hatalı olduğunu, tek taraflı uluslararası hukukun dışında böyle bir adım kesinlikle atmaması gerektiğini, Minsk sürecinin, diplomasi yoluyla bu sürecin yürütülmeye devam
Peki
etmesi gerektiğini
Minsk
ortaya koyuyor.
Peki artık Minsk kaldı mı? Rus barış gücünün
bu aşamadan sonra kalmadı tabii ki. Yani şu anda Minsk süreci tamamen bitmiş oldu. Zaten Ukrayna siyasal liderliği, Zelenski başta olmak üzere bunu net bir şekilde de ortaya koydular. Bundan sonra yeni bir masa oluşacak. Artık Minsk sürecinin hayata geçirilmesi mümkün değil. Türkiye burada işte bu dengeyi sürdürmek istiyor. Tabii daha da eskale olup bir askeri çatışmaya, bunun büyük bir işgale dönüşmesini kesinlikle arzu etmiyor. Bu konuda hem Rusya nezdinde gerekli adımlar atmak çabasını. Yine Zelenski'nin işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Almanya ve Türkiye zirvesine olumlu yaklaştı. Eğer bu hayata geçerse burada Türkiye önemli bir oyuncu olarak masada olacak bu süreçte. Ukrayna'ya desteğini de iletmeye devam edecek. Ancak tabii burada temel mesele NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin
nasıl
ne
tepki vereceği.
Caydırıp caydıramayacağı. Türkiye tek başına Rusya'nın olası bir askeri harekatını şu anda engelleme gücüne sahip değil açıkçası.
Bir de şöylesi bir süreç de yaşandı. Dün Rusya'nın bağımsızlıklarını tanımasının ardından başka devletler de bu konuda destek vereceklerini açıkladı. Orada ne diyorsun? Suriye rejimi ilk
yani
açıklamayı
beklenen
yapan bir anlamı var
şeyler.
Mı bunun
Bunlar
sence?
Bunlar zaten puppet diyebileceğimiz yani Putin'in kuklaları olan isimler. Hatta birisi Şam valisi açıklama yaptı demişti. Yani Putin'in Şam valisi Esed'i kastediyor.
Evet.
Şimdi orada şöyle bir tezat var. Rusya'nın Suriye politikasının temelini oluşturuyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve hükümranlığı öyle değil mi? Yani Türkiye'yi de işte diğer unsurları da hep bu şekilde suçluyordu. Ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Şam'ın onayı olmadan Suriye'de asker bulundurma. Tabii şimdi Ukrayna'da tam tersi tezat bir durumda. Ülkeyi işgal eden bir güç konumunda ve Kiev'in devlet olma vasfını, hükümranlığını her şeyini
yarın mesela
bir
Suriye geçici hükümeti bağımsızlığı ilan etse
değil mi? Yani
de
bu mantıkla bir
tanısa
emsal olarak düşünürsek normalde Türkiye'nin bu anlamda adım atması olası olabilir.
Yani Putin bu anlamda Pandora'nın kutusunu açmış oldu.
Aynen yani zaten bu sistematik bir deprem aslında. Yani siz ülkelerin toprak bütünlüğünü eğer bu şekilde sorgulayıp tarihsel referanslarla da sorgulayıp işgal edip ilhak etmeye sürecini başlatırsanız bunun önünün nereye doğru gideceğini
yani Çin'in Tayvan'ı mesela
Tayvan'ın
değil mi? En kritik.
Gösterip bir askeri hamle yapması mümkün olabilir. Aslında şu var yani melez bir dönemin içindeydik. Mevcut küresel sistem çökme noktasında. ABD'nin hegemonik gücü dağılmış durumda. Batı merkezli bir dünya düzeni dağılıyor ve yeniden kuvvetler dengesi oluşuyor ve farklı çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada iki kutup mu oluşacak? Yani Rusya, Çin merkezinde yer alan bir kutup ve diğer tarafta ABD liderliğinde Batı dünyasını oluşturacak. İki farklı kutup mu birbiriyle yine mücadele edecek? Bir soğuk savaş benzeri dönemin içerisine mi gireceğiz? Yoksa çok daha böyle farklı aktörlerin de olduğu Türkiye gibi arada kalan ve bunların çok kutuplu bir dünya sistemine doğru mu dünyayı götüreceği? Batı dünyasında Avrupa'nın kıta Avrupa'sının mesela farklı hareket edeceği, Anglo-Sakson dünyanın ABD, İngiltere'nin farklı bir kutup olacağı, belki ileride Çin ve Rusya'nın birbirinden ayrışma ihtimali olabileceği senaryolar söz konusu. Ama gerçekten tehlikeli bir dönemin içerisindeyiz. Umarım büyük askeri çatışmalara bu dönüşmez. Çünkü nükleer tehditlerin bir anda yine havada uçuşu bir döneme girdik. Yani Putin'in birkaç defa üst üste basın toplantılarında Rusya'nın nükleer bir süper güç olduğunu hatırlatması, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme çabası içerisinde olduğunu iddiası üzerinden bunu ortaya koyması gerçekten tehlikeli sularda olduğumuzu bize gösteriyor açıkçası.
Üçüncü Dünya Savaşı'na yönelik magazinsel söylemlerin de yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Böyle bir ihtimal var mı?
Bu ihtimal tabii çok arttı geçmişe yönelik. Yani bundan 3 ay 5 ay öncesine göre baktığımızda gerçekten bunun arttığını görüyoruz. Yani konvansiyonel olarak en azından çatışma olma ihtimali belli noktalarda yüksek. Mesela ABD askerleriyle Rus askerlerinin karşı karşıya geldiği birçok temas hattı var Suriye'de, bunu görüyoruz. Yine NATO'nun konuşlandığı bölgelerde söz konusu. Mesela Rusya'nın Ukrayna'yı çok yoğun şekilde askeri harekatla hedef aldığı bir dönemde muhtemelen ABD Ukrayna ordusunu en azından asimetrik bir savaş yürütebilmesi konvansiyonel bir güce karşı bu anlamda yıpratma savaşına Ukrayna topraklarını çevirecek. Yeni bir Afganistan belki inşa etmek isteyecekler. Rusya'yı orada batağa çekecek. Askeri kayıp vereceği, ekonomik kayıp vereceği bir süreç. Dolayısıyla Rusya da buna başka alanlarda yanıt verebilir. Dolayısıyla Putin gerçekten büyük bir kumar oynuyor.
Evet.
Ya bunun karşılığında büyük kazançlar elde edecek, dünyayı başka bir noktaya doğru sürükleyecek, ya da Rus toplumu, halkı ağır maliyetlere katlanarak tekrardan içine doğru kapanmaya başlayacak.
Şimdi bir taraftan Ukrayna gerilimi varken Cumhurbaşkanı'nın da Afrika ziyareti var. Senegal'den oluşan, Kongo Cumhuriyeti'nden oluşan. Tabii çok önemli ziyaretler bunlar. Hem Senegal hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti nüfusları itibariyle, bölgedeki konumları itibariyle, ekonomik potansiyelleri itibariyle gerçekten Türkiye'nin Afrika'da derinleşmesini sağlayacak ülkeler ve bunun da artık bir Afrika büyük stratejisine doğru giderek dönüştüğünü görüyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Türkiye pozitif bir ajandası olduğunu gösteriyor. Afrika'da üçüncü bir yol inşa etmeye çalışıyor. Ne Çin'in yeni haraççı stratejisi olarak tarif edilen bir yöntem, borçlandırma üzerine kurulmuş bir strateji, ne de Batı'nın sömürgeci reflekslerinin sürekli kendini yeniden ürettiği bir siyaset. Türkiye kendi yolunu çiziyor, karşılıkta görüyor. Cumhurbaşkanı en üst düzeyde karşılanıyor. Çok büyük anlaşmalar imzalanıyor. İşte Senegal'de çok ciddi Türk yatırımları var. Ne diyorsun Afrika son dakikalarımıza girerken?
Afrika tabii sen turu, aslında Türkiye'nin Afrika yaklaşımını ortaya koydun. Türkiye temelde kazan kazan prensibiyle hareket ediyor. Afrika devletlerine sömürgeci güçlere karşı mücadele edebilmek adına, buna Çin ve Rusya'yı da dahil etmek gerekiyor, emperyalist güçlere karşı destek olacak bir pozisyonda. Tabii son yıllarda baktığımızda zannedersem Avrupa'yı en fazla, Afrika'yı en fazla ziyaret eden devlet başkanı muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan. Bu Türkiye'nin ne kadar bölgeye önem verdiğini göstermesi açısından önemli. Türkiye tüm imkanlarıyla buradaki devletlere destek oluyor. Hem büyük bir pazar Türkiye için, Türkiye'nin müteahhitlik firmaları, diğer yatırım yapan iş dünyası için, hem de karşılıklı ithalat ihracatının artırılması adına. Yine Türkiye'nin ihtiyacı olan hem petrol, doğalgaz hem diğer emtialar açısından da Afrika'nın çok zengin olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada karşılıklı bir tamamlayıcılık söz konusu. Tabii bu son ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı diplomasisi de yaptı. Bu da önemli. Tabii, yani Türkiye'nin bu anlamda işte yüz binlerce aşıyı bölgeye götürmesi ve ücretsiz bir şekilde Afrika halklarına bağışlaması kamu diplomasisi açısından da çok önemliydi. Bunun çok olumlu dönüşleri de oldu. Tabii Afrikalılar Türkleri, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor yani. Çünkü bizim gerçekten Afrika'da herhangi bir sömürgeci geçmişimiz yok. Osmanlı deneyiminin çok olumlu dönüşleri var, evet. İmajı söz konusu. Şu anda da Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda Afrika'yı çok önemsiyor. Çok fazla sanırım dünyada ikinci veya üçüncü sıradayız en fazla Afrika'da.
Büyükelçilik konusunda mesela 44. Büyükelçiliğini evet. açtı. Bu çok önemli yani, bu
çok
bir
önemli. Bakalım. Ciddi yatırım yapıyor Türkiye. Potansiyel olarak da dediğim gibi Türk şirketlerinin önünde Afrika pazarı çok önemli. Türkiye know-how'ını bölgeye taşıyor her alanda. Son dönemler tabi askeri anlaşmalar da yapılmaya başlandı.
Stratejik bir boyut
kazandı. Senegal'de yani, dahil evet. olmak üzere birçok ülkenin ordusu Türk ordusu tarafından eğitiliyor. Özel kuvvet eğitimleri veriliyor. Bunun dışında daha önceden Türk zırhlı araçları için çok ciddi bir pazardı. Birçok Afrika ülkesi Türk zırhlı araçları ithal ediyordu. Şimdi son dönemde artık insan savaş araçları ile ilgili de birçok anlaşma yapıldı ve birçok Afrika ülkesi şu anda Türk insan savaş araçlarını kullanıyor. Bu açısından tabii Türkiye geliştikçe, kendini belli bir noktaya taşıdıkça, imkanlarını artırdıkça bu iyi niyetli diplomasiyle birlikte Afrika'daki gücü de buna mukabil artacak. Ama tabii Türkiye'nin karşısında hala negatif unsurlar var. Bunlardan bir tanesi Fransa. Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini azaltmaya çalışıyor.
Ama Fransa'nın etkinliği de azalıyor giderek. Fransa Mali'den
kesinlikle çok büyük darbeler yedi. Cezayir'de yaşadıkları ortada. Yani. Yine Sahra Altı Afrika ülkelerinde benzer sorunlar yaşıyor. Bunun boşunu Ruslar özellikle Wagner gibi yapılarla doldurma çabasında. Orada otokratik devlet adamlarını destekleyecek şekilde veya askeri rejimleri destekleyecek şekilde hareket ediyor. ABD ve Çin de tabii Türkiye'nin pozisyonundan rahatsızlar. Orada Afrika üzerine kıyasaya bir mücadele de devam ediyor. Türkiye Afrika'da artık var.
Yükselen
bundan sonra da yükselen bir güç olarak var olmaya da devam edecek.
Evet Can, teşekkürler bugünkü ben değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, küresel analiz programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Küresel analiz.